Ayrım 16.
Büyük olasılıkla da Orta Çağ'da bir kilise ya da bir manastır bulunduğu iddia etmem yanlış olmayacaktır. İleri bir zamanda bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın yeryüzünde kalan bölümü yıkılmış, yer altında kalan kısımları aynen korunmuştu. Bu durumda beni buraya getiren baca, yer altındaki bu dünyaya temiz hava akışını sağlamak için yapılmış olmalıydı. Duvarları kayaç kiriyle kaplı, tanınmayacak kadar erken dönem Hristiyanlık minyatürleri ve kutsal resimlerle süslü olan bu taş koridor, beni başka koridorlara da götürdüğünden kısa süre sonra karmaşık bir labirentin içinde bulunduğuma inanmaya başlamıştım. Duvarlara oyulmuş mezarların içinde insan iskeletlerinin bozulmuş kalıntıları vardı. Bazı mezarların içi üzerinde İncil'den alıntılar bulunan taş kapaklar bulunması nedeniyle görülemiyordu. Geçtiğim bütün yollar yıkılmış, duvar kalıntıları ya da duvarlardan dökülmüş taş parçalarıyla dolu olduğundan bunların üzerlerinden atlayarak yoluma devam edebiliyordum. Birçok yerde de bütün tavan çöktüğünden ilerleyebilmek için önce bir geçit bulmam gerekiyordu. Olasılıkla bu yıkıntıların nedeni depremler ya da İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bombardımanın yarattığı sarsıntılardı. Bütün bunları gördükten sonra böylesine değerli parçaların bulunduğu bir arkeolojik dünyaya şu dostumuzun özen gösterdiğine inanmıyordum. Bu gizemli yerin bir zamanlar küçük ve önemsiz bir tarikatın merkezi olduğu yolundaki tahminlerimde haklıydım galiba. Bütün bunlara karşın katakomb etkisini inkar etmiyordu. Trans halindeymiş gibi taş labirentin içinde yürürken aklımdan her an şu karanlık tipli İranlının saldırısına uğrayabileceğimi geçiriyordum. Duvarlardaki yarıklardan sızan yağmur sularının yere damlamasıyla çıkan seslerin yankıları adeta tuhaf bir müzik oluşturuyordu. Labirentin içini ezberlemiş olduğuma inanana kadar hem korkudan taş kesilerek hem de hayranlık içinde bu ölü yeraltı sarayını dolaştığım durdum. Sonra birdenbire görüntüsü bile aklımı başımdan alan haç şeklindeki bombeli tavanı olan yuvarlak bir odaya ulaştım. İçerideki bütün duvarlarda ya da kubbenin iç kısmını oluşturan duvarların içine açılan oyuklar herhalde bir zamanlar mum dikmeye ya da kutsal sayılan şeyleri koymaya yarıyordu. Ancak bunlar çirkin bir şekilde amaç dışı bir görev görüyordu. Çünkü bunların içinde şimdi bir sürü türdeşimin kemikleri bulunuyor, buradaki hava ortamı nedeniyle çürüyüp gitmeye karşı koyarak kurumuş da olsa hala üzerinde derileri bulunan kardeşlerim yatıyordu. Bu oyuklar üzerine insanlar gibi kıçları üzerine dik olarak oturtulmuş olan ölüler oyuk gözleriyle bana oldukça dokunaklı bakıyorlardı. Yok oluşun eşiğinde olan bunların hepsi kurutulmuş çiçeklerle süslenmişlerdi. En tuhaf ve dehşet verici olan şey ise sunaktı. Odanın tam ortasında bulunan, ön tarafına özensizce oyulmuş bir haç bulunan bu dev taş, bloğun üzerinde kemiklerden oluşan dev bir yığın, yanlarında da içindeki mumlar, çok uzun zaman önce sönmüş ayaklı şamdanlar vardı. Bu korku yapıtının üzerinde bir kuru kafa konmuş, çevresi de solmuş çiçeklerle süslenmişti. Taş zeminde insanlara ait olmayan iskelet parçalarıyla öyle döşenmişti ki bütün bunların sorumlusu olan kaçık herhalde kemikleri nasıl uyumlu biçimde yan yana koyacağını bilememişti. Bu sunağın biraz ötesinde sayfaları açık, dağılmak üzere olan kitaplar ve deri ciltli eserler karma karışık biçimde bir yığın halinde duruyordu. Zamanın acımasız dişleri ve çeşitli hayvanlar bunları kemirmiş ve tanınmayacak hale getirmişti. Bunların bir zamanlar bu odaya getirildikleri ana kadar şu manastıra ait olduklarını düşündüm. Kabus gibi olan bütün bu manzarayı dev örümcek ağları sarıyordu. Olasılıkla burada fareler cennet gibi bir yaşam sürüyordu. Ağzımı açmış sihirli bir çekim gücüyle yapının merkezine doğru ilerleyip burada benim türümden kaç kişinin yattığını ya da son yolculuğuna gittiğini tahmin etmeye çalışırken burnuma birden bir leş kokusu geldi. Evet, bu zavallıların henüz hepsi iskelet haline gelmemişti. Sayıları az da olsa hala bazıları çürümenin son çilesini çekiyordu ki bu da sürüyle kurtçuğun ve çeşitli yaratığın onlar üzerinde çalıştığı anlamına geliyordu. Yapının içini dolduran çeşitli kokular, özellikle de dışkı kokusunun keskinliği insanın burun deliğini kıracaktı sanki. O an aklıma içgüdüleri sayesinde gerçek katili ayırt edebilmiş olan Kong geldi. Oysa ben yine dahice davranıp olayları güç biçimde çözümleme yolunu seçmiştim. Ancak yaptıklarım hiçbir işe yaramamıştı. İnsanları taklit ederek ne kadar çocukça bir yaklaşım, en zekice hipotezleri ortaya atmıştım. Ancak olayın ardında hiçbir mantık yoktu ki. Ruh hastası bir İranlı olan katil, kurbanlarına saldırıp onları öldürdükten sonra onları buraya, yani kendi kült bölgesine getiriyordu. Cinayet nedenine gelince, öldürmek ya törenin bir parçasıydı ya da o bütünüyle aklını kaçırmıştı. Karanlıkta kalan tek bir nokta vardı. Bali adalı olan soliteriden önce öldürülen alto türdeşimi acaba neden bu katakomba getirmemişti? Neyse ki bu küçük ayrıntılar konusunda daha fazla kafa yormama gerek yoktu. Çünkü nasıl olsa şu paytakla kısa süre sonra karşılaşacaktım ve ondan sonra da düşünmeme hiç gerek kalmayacaktı. Duvar boyunca yürüyerek kurutulmuş çiçek demetleri arasında kuşkulu duran, mumyalanmış gibi görünen türdeşlerime bakıyordum. Bazılarının ne kadar iyi korunmuş olması gerçekten hayret verici bir şeydi. Şöyle bir bakıldığında bile onların ne kadar cılız olduklarını görebiliyor, tıpkı hayvan düşmanı ülkelerde sıklıkla karşılaşabileceğiniz örneklerde olduğu gibi onları rahatlıkla canlı sanabilirdiniz. Ara sıra da olsa onların yer yer yırtılmış derilerinin içinden çıkan böcekler bütün manzarayı berbat ediyorlardı. Beni en çok etkileyen de karanlık bir oyuğun içinde bulunan bir kardeşim olmuştu. Sırf onu daha yakından izleyebilmek için yürüyüşümü yarıda kestim. Üzerine bir gölge vurmasına rağmen onda canlı birine ait yer yer fizyolojik izlere rastladım. Hem dimdik tüyleri bile öylece korunabilmişti. Gözlerini kapamış sanki uyuyordu. Gerçekten onun soluk alıp vermesini görmeyi dileyip yanılabilirdiniz. Ancak biliyordunuz ki o bir... Aniden gözlerini açtı. Aynı anda onun mistik ölüler ordusundan biri olmayıp beni öldürebilmek için iyi bir sürpriz hazırlamış olan şu bizim paytak olduğunu fark ettim. Bir anda nefesim kesildi ve korkudan dişlerim takırdamaya başladı. Onun gibi bir hayvan için bana tepeden saldırarak babadan kalma geleneklerle kafamı koparmak işten bile değildi. Tuhaf biçimde titriyordu. Sanki o kocaman, hızla dönüp duran gözleri heyecanla kırpışıyordu. "Ölü bekleyicisine acı verme," dedi boğuk, bozuk bir sesle. Bedenindeki titreme yavaş yavaş yerini güçlü bir sallanmaya bıraktı. Bu arada gözlerini yine öyle tuhaf çevirmeye başladı ki daha önceki o kukumav haline benzemeye başlamıştı. Onu yukarıdaki bahçede iyice görmüştüm. Gerçekte o, sefil, pislik içinde yüzen, tüyleri yapış yapış olmuş İranlı biriydi. Yakından bakıldığında tüylerinin renginin gri değil, mavi olduğu görülebiliyordu. Ancak bu, uzman birinin ayırt edebileceği bir maviydi. Çünkü yetkin olmayan göz bu tonu koyu gri olarak algılayabilirdi. Bedeninden durmadan yayılan pis kokudan neredeyse bayılacaktım. Birden kafamın içinden soğuk bir espri geçti ve onun kurbanlarını belki de önce böyle bayılttığını düşündüm. "Ölü bekleyicisine acı verme," diye yineledi. Konuşurken bana doğru değil, donuk gözlerle karşıya baktığını fark etti. Ölü bekleyicisinin tapınağı terk ederek ve kutsal kuralları ihlal ederek günah işlediği muhakkak. Herhalde en büyük günah budur. Bunun için en acı biçimde cezalandırılacaktır. Ancak eğer ölü bekleyicisi yok olursa ölülere kim çiçek getirecek? Onların evini böyle muhteşem kim süsleyecek? Onları kim anımsayacak? Onlar için kim dua edecek ve onları kim karşılayacak? Bir daha asla, ama asla tapınağı terk etmeyeceğime ve başkasının işine karışarak yüzüme, gözüme bulaştırmayacağıma, Ölüler İmparatoru peygamber üzerine yemin ederim. İşte böyle devam etti. Duruma bakılırsa burnunu gereğinden fazla şu yırtık pırtık manastır kitaplarına sokmuş ve bunun yan etkisi olarak da konuşma biçimi o kitapların hitap biçimine benzemişti. Bu arada onun bu dokunaklı konuşmasını ne zaman bitirip bana saldıracağını merak ediyordum. Korkudan çok merakım nedeniyle beni ne zaman öldüreceksin kardeşim diye sözünü keserek sordum. Öldürmek mi? Cinayet mi? Ah, ölüm bu mihnethanede bir son değildir ki. Şeytan Yahweh azgın boğasıyla bütün ülkeyi dolaşıp senin koyunlarını birbirine düşürür. Bu günahkarlar barış yoluna tanımazlar ki onların dünyasında hak diye bir şey yoktur. Eğri büğrü dünyalarına kim girerse artık onlar barış diye bir şey tanımazlar. Bu yüzden hak bizden uzaktır. Adalet bize ulaşamaz. Aydınlık ümit ediyoruz ama işe bak ki hep karanlıktayız. Sanki geceymiş gibi öğle vakti ortalıkta sürtüp duruyoruz, tıpkı ölüler gibi karanlığın içinde oturuyoruz. Dur, dur, dur! Diye bağırdım kendimden geçerek. Söylesene, birini ensesinden ısırmadan önce ona hep vaaz mı verirsin sen? Felicitas artık şu katilin öldürmeden önce kurbanlarına içinde anlamlar gizli bir konuşma yaptığını öğrenmişti. Bu konuşmanın da gizli anlamlar içerenler kategorisine girip girmediği konusunda kuşkuluydum. Ancak şu İranlı vaazını yarıda keserek ilk kez bana doğru baktı. Olasılıkla sorumu anlamadığından yanıtlayacakmış gibi görünmediğinden hemen ikinci sorumu sordum. Senin adın ne dostum? Nefret dolu yüzünde birden bir sevinç belirdi. Bana ölü bekleyicisi Yajasa derler diye gururla yanıtladı beni. Bütün bunları sen mi becerdin? Yani bütün şu kemikleri demek istiyorum, onların hepsini öldürerek buraya sen mi getirdin? Fıldır fıldır dönen gözleri birden durdu ve fanatik bir tavırla bana doğru baktı. Yo, hayır, yabancı. Ölüler bana gelir. Onlar peygamber tarafından bana yollanırlar. Yavaş yavaş gevşedim ve içimdeki öfke biraz olsun dindi. Evet, o katilden çok sıradan bir deliye benziyordu. Belki de birisi onu bir maşa olarak kullanıyordu. Yeseca'nın bu gizemli kişiyi tanıyıp tanımadığını ve çılgın olayların nasıl başladığını mutlaka öğrenmem gerekiyordu. Benden korkmana gerek yok Yajasa. Benim adım Francis ve senden yalnızca birkaç şey öğrenmek istiyorum. Bu konuda kendini biraz zorlarsan gerçekten çok sevinirim. Birinci sorum, sen nerelisin ve nasıl oldu da bu korkunç yere düştün? Son söylediğim şey onu biraz kırmış olmalıydı çünkü alınmış gibi yüzünü hemen asıverdi. Buna rağmen istediğim bilgileri vermeye hazırdı. Ölü bekleyicisi çok eskiden bu yana tapınakta oturur. O karanlıkların çocuğudur. Işığı görür görmez gözleri kamaşır ve canlıların imparatorluğundan ayrılmak zorundadır. Bir zamanlar orası ölü bekleyicisinin doğduğu bir düş ülkesiydi. Öfke ve işkenceyle yönetilirdi. Gülme diye bir şey bilinmezdi orada. Düş ülkesinde peygamberin de etkisi vardı ve o bizi kurtuluşa erdirdi. Sonra da dedi ki, herkesten güçlü olan Tanrım, sen şu zavallıların sesini duy ve bizleri kötülerin eziyetinden koru. Bizi korkularımızdan arındır. Göster kendini. Ey Yahve, bizleri kurtar. Ey benim Tanrım. Peki şu düş ülkesinden nasıl kaçıp kurtuldun Yeseca? Tanrı peygamberin yakarmalarını işitti, onun bütün düşmanlarının suratlarını darmadağın edip canilerin dişlerini kırdı. Sonra da aydınlık gün infilak ettiğinde düş ülkesi de infilak etti ve bütün acı çekenler şaşkın biçimde dağılıp dört bir tarafa yollandılar. Peki peygambere ne oldu? O gökyüzüne çıktı. Sen bunu gördün mü? Hayır. Bu mucizeyi kimse görmedi. Efendimiz'i tanıyanların hepsi de düş ülkesinde öldüler. Ölüp gidenlerin çocukları olarak bizlere de yalnızca karmaşık hayaller kaldı. Aydınlık gün infilak ettikten sonra sen ne yaptın peki? Bedenimde türlü acılar sarhoş gibi oradan buraya dolaşıp durdum. gün ve gece birbirinin içine karışmaya başladı ve sonunda birbirinin içinde eriyip gitti. Sonra açlık ve susuzluk beni tükettiğinde ve duyularımı yitirmeye başladığımda ölümle kalım arasında bir ayrım noktasında bulunuyordum ki tam o sırada Joker Baba ile karşılaştım. Joker mi? Elbette. Şu lütufkar ve çok sevilen Joker Baba'ydı o. Bu tapınağı evvel zamandan beri yuvası bilmiş olduğundan tutup beni buraya taşıdı ve bana nefis yiyecek içecekler sundu. Bundan sonraki yıllarda bana avlanmayı ve yeraltı dünyasında suya nasıl ulaşabileceğimi öğretti. Ek olarak şu kutsal yazıları okuyabilmem için bana okumayı ve sonra da nasıl cesur bir tanrı insanı olabileceğimi öğretti. Sonra Joker Baba'nın üzüntüyle bana peygamberin sözlerini iletmek ve yaymak için benden ayrılması gerektiğini söylediği zaman geldi çattı. Herkes yeniden dirilmiş olanın etkisini tanımalı ve bunun üzerinde dindar biçimde yaşamalı diyordu. Sonra buralardan gitti ve ben de tapınakta yalnız başıma kaldım. Bu anlattıkların çok etkileyici Yesaja. Acaba bana şu sevgili Joker Baba'nın bu nefis kemik koleksiyonunu nasıl toplayabildiğini de anlatabilir misin? Hayır. Joker Baba ve ben birlikte olduğumuzda bütün bu ölüler bizim aramızda değildi. Tapınak yalnızca bir tefekkür ve Yahve'ye dua yeriydi. Ancak Joker Baba gittikten uzun zaman sonra günün birinde gece dünyasıyla gündüz dünyasını birbirine bağlayan kanalların birinden bir yuvarlanma sesinin geldiğini duydum. Ölü olarak aşağıya yuvarlananı görebilmek için hemen oraya doğru gittim ve tam zamanında çıkış borusunun ağzındaydım. Aman Tanrım, peygamberin kara tüyleri adına bu da ne demek oluyordu böyle diye bağırdığımda neler olup bittiğinden haberim yoktu. Aklımı yitirmişçesine aşağıya yuvarlanan bu dişi türdeşimin etrafında kokuşup Yahve'den yardım ve dayanma gücü istiyordum. Yoksa cehennem zebanileri bana bir oyun mu oynuyorlardı? Ya da yukarıda dehşetli bir savaş mı çıkmıştı? Bildiğim tek şey müthiş kokmuş olmamdı. Ancak birdenbire Efendimizin, bizim kutsal peygamberimizin bana nasıl seslendiğini işittim. Ne? Yani şu kanalın içinden gelen bir ses mi duydun? Hayır, o herhangi bir ses değildi, onun sesiydi. Peki onun sesi ne diyordu? Benim ölü bekleyicisi olarak seçildiğimi söylüyordu. Ben de kanalın içine doğru şunları söyledim. Efendimiz, sen o kadar yücesin ki senin sonsuz bilgeliğin yanında ben ancak sefil mecnun sayılırım. Biliyorum. Senin yaptıklarının hesabı sorulmaz. Ancak lütfen bana bu dişi kardeşimin nereden geldiğini ve neden kanlar içinde olduğunu söyle. Efendi sonra yine konuştu. Ancak bu kez sesi öfke ve zehir doluydu. Sen yalnızca görevin olan ölü bekleyiciliğini yap ve ilahi şeylere fazla kafanı yorma. Çünkü küçük bir baş çok fazla düşünürse o zaman bir kabak gibi birden büyür ve sonra da kırılıverir. Ve eğer gündüz dünyasına bir kez bile çıkmaya cüret edersen seni yakarım. Yani sen de itaat edip durmadan aşağıya atılan cesetleri almaya başladın. Evet, aynen öyle. Ölülerin tapınağımda rahat etmeleri için elimden geleni yaptım. Onları kanallarda yetişen çiçeklerle süsledim ve ruhlarının kurtulması için onlara dualar ettim. Efendimiz onun dediklerini yerine getirdiğim için beni övdü ve sık sık beni kutsadı. Benimle her seferinde bilgece konuşuyor ve ardından da aşağıya yağlı bir fare yolluyordu. Ancak birdenbire her şey değişiverdi. Öyle mi? Bir şeyler olacağını hissediyordum. Efendimiz son zamanlarda aşağıdaki bu ölüler sarayına artık ne ölü yolluyordu ne de benimle konuşuyordu. Beni unutmuştu. Onun yokluğunu hissettiğin için de bu gece yukarıya çıktın. Ölüleri kendi gözlerinde görmek ve eğer birkaç tane bulursan onları tapınağa getirmek istiyordun. Aslında bunu neredeyse başarıyordun da. Gerçekten öyle. Büyük günah işledim ben. Çünkü kutsal emirler gündüz dünyasına çıkmamı kesinlikle yasaklamıştır. Ancak ölü bekleyicisi artık yeni ölüler alamıyorsa onun ne yararı vardır ki? Efendim beni terk etti. Bu sadık hizmetkarını artık yüz çevirdi. Evet ama neden? Diye soracaktım ki son anda bundan vazgeçtim. Çünkü artık onun ne cevap vereceğini bildiğimi sanıyordum. Bunun nedeni olarak bana kesinlikle ya çok az dua ettiğini, ya tövbekar olduğunu, ya görevini kötü yaptığını, ya da onun arkaik dünyaya görüşü doğrultusunda başka naif nedenler uyduracaktı. Dehşetin boyutları birdenbire yükselmiş, içinde bulunduğumuz duruma uygun biçimde söylemem gerekirse ta cehenneme kadar uzanmıştı. Artık acısını duyacağım 7 tane değil yüzlerce kurban vardı. Buna göre katilin bu korkunç eylemleri çok gerilere, dahası büyük olasılıkla laboratuvarın kapatılmasına kadar uzanmalıydı. Yeniden şu çılgın profesörün saçmalıkları kafamın içinde canlanmaya başladı ve bana cinayet nedeni olarak ileri sürdüğü değişik kuramlarını anımsattı. Ancak bu kez onu durdurdum. Yesaja kendi ilahi görevlerini bana İncil'in diliyle anlatmaya çalışırken ben de kafamda şimdiye kadar elde ettiğim bütün verileri bir araya getirmeye çalışıyordum. 1. Herhalde yalnızca şu yaşlı joker 1980'de bu bölgede yaşanan bütün çılgınlıkları en küçük ayrıntısına kadar anımsıyor ve acı sonuçlarını biliyordu. Büyük olasılıkla o yaşanan olayların içinde yer almamış, tam tersine dışında kalmış birisiydi ancak olup bitenler konusunda ayrıntılı bilgi edinebilmişti. O zamana kadar yaşamını katakombun içinde geçirmiş ve başıboş gezen bir hayvan olduğundan belki de günün birinde çevrede gezinirken laboratuvardaki türdeşlerinin imdat çağrısını duymuş, pencerenin birinden içeride yaşanan korku sahnelerine tanık olmuş ve o andan sonra da bütün olup biten o hüzünlü olayları dakikası dakikasına izlemişti. İçeride çok az sayıda yetişkin hayvanın kurtulduğunu, belki de hepsinin bu acılara dayanamayıp öldüğünü, daha gençlerinde garip biçimde sakatlanarak ölümden kıl payı kurtulduklarını izlemek zorunda kalmıştı. Ancak konunun açığa kavuşmayan bir noktası vardı. Acaba son günlerde laboratuvarda ne olmuştu da bütün deney hayvanları serbest bırakılmıştı? Yoksa dışarıdan, örneğin Joker'den yardım mı almışlardı? Artık her ne hal olmuşsa bilinmez ama Joker yeniden yeraltı dünyasına geri dönerek yalnızca örneğin Yesaja'yı açlıktan ölmekten korumak ve onu iyi bir öğrenci olarak yetiştirmek için filan ortaya çıkmaya başladı. Bunun dışında kendini inzivaya çekti. Ancak bundan sonra birden oldukça tuhaf bir şey oldu. Joker bir din kurmaya karar verdi. Kladandus diniydi bu. Bu din şehitlik söylencelerinden çile çekmeye ve yeniden dirilişe kadar birçok olayın karma karışık bir araya gelmesinden oluşuyordu.